birinci damlam şöyle. Siyaset hayatında gördüğünüz ve hiç hoşunuza gitmeyen davranışlar nelerdir?
Yani bu benim için gerçekten bir kültür sanat insanı olarak çok üzülmüştüm. Sayın Tayyip Erdoğan'ın Mersinli bir işçiye art sanat, artist sanatçı demek, bir başbakanın artistlik yapma lan demesi, bir siyaset adabının hiçbir sınırına sığmayan bir anlayıştı. Bu benim gerçekten aklıma gelen bir...
Peki sizce Türkiye'yi yönetmeye talip olacak bir başbakanda olması gereken en önemli özellikler nedir?
Yani başbakanlar, cumhurbaşkanları da herkes 9 ay 13 günlük. Ama siyasette her şeyden önce şu özellik olmalı. Siyaset yapan kişi annesinin karnından dünyaya geldiği günden siyasetin içine gireceği güne kadar arsızlıkla, yolsuzlukla, onursuzlukla ilişkisi olmamalı. Birilerinin adamı olarak hayatını idame ettirmemeli. Milletinin, halkının, ülkesinin adamı olmalı. Eğer birine adamlık yapacaksa bu millete hizmet adamı olmalı. Bilgi birikimi olmalı. Kendi ülkesinin tarihsel sürecini, bölgesinin, ülke bölgesinin tarihsel sürecini, dünyayı çok çok iyi bilmeli. Evet. Mutlaka bir siyasi kimlik olarak hem hukuktan hem ekonomiden hem sağlıktan anlayacak değildir. İyi bir siyaset adamı ortak aklı kullanandır. Evet. Ortak aklı kendi aklı olarak bir koordinatör ve sözcü olarak dile getirendir. Zamanını yönetim, yönlendirme ve planlama organizasyonu içerisinde zamanı ekonomik, dinamik ve sinerjik bir şekilde kullanmalı. Bütün bunların ötesinde demokrasiyi içselleştirmiş, yani bizim tabii şeyden totaliter, otoriter bir rejimden bahsetmiyoruz. Demokrasiyi içselleştirmiş, azınlığın hakkının çoğunluktan önemli olduğuna inanabilecek hoşgörüye sahip. Ve ülkenin kendi yapısı içerisinde yasama, yürütme, yargı ülkemizin bütün bunların halkın vermiş olduğu görevlere, sorumluluğa dayalı yapıldığını bilim.
Peki şunu söylemek istiyorum ben. Diyorum ki Türkiye'ye son 20 yılda sizce yapılmış olan en büyük kötülük size göre, son 20 yıl içinde Türkiye'ye yapılmış en büyük kötülük nedir?
Son 20 yıl içerisinde yapılan kötülükler, biraz daha uzatırsak 12 Eylül'ü söylememiz gerekiyor. Yani 12 Eylül çok önemliydi. 12 Eylül'ün 3 ayağı vardı. Birinci ayağı ekonomik paketi, ikinci ayak sosyal paket, üçüncü ayak da dış politika paketiydi, ayağıydı. Bana göre toplumda bir değiştirme ve dönüştürme, belleksizleştirme, kişilik kaybına, erozyonuna yol açmıştır. Okuyan, çalışan, üreten insan kimliğinden daha fazlasıyla pısan, değer yargılarının iflas ettirip başka bir değer yargılarının ortaya çıktığı, işte ahlaki değerlerden bahsediyoruz. Ahlaki değerler kültür değerleridir, moral değerleridir. Ama şu an Türkiye'de bunu baktığımızda 12 Eylül sonrası popüler kültür ortaya çıktı.
Bir de bunu hatırlamayan gençlerimize 12 Eylül nedir? Yani kısa bir
12 Eylül
uzun değil ama ne olduğunu anlasınlar.
Netekim.
Yani 12 Eylül'de ne olmuştur? Kim kimi ne yapmıştır?
Evet, 12 Eylül netekim emir komuta zinciriyle ülke yönetimine Kenan Paşa ve arkadaşlarının el koyması olayıdır.
Genelkurmay Başkanı yani, olarak.
Evet. İş düzlük, İç Hizmet Kanunu 35. maddesine göre koruma ve kollama görevini netekim yerine getirmiştir. İşte o zaman Genelkurmay Başkanı, sonra Cumhurbaşkanı, şu anda da ressamlık yapıyor. Tabii resim yapmak ayrı, resim çizmek ayrıdır. Onları da karıştırmamak gerekiyor. En önemli şey gençlerin belki kaçırdığı, onu arz etmek istiyorum. Yani sosyal yapıdaki bir erozyonu getirmiştir. Popüler kültürü, popüler kültür halkı ifade eder ama Türkiye'deki popüler kültür tercih edilen değil, tercih ettirilen kültür olmuştur. Ekonomik süreci içerisinde Türkiye tabii ki dışa açılacaktır ama çok abur cubur açılmıştır. Yani dengeli, planlı bir anlayış içerisinde değil. İşte bakıyoruz, Türkiye'nin sahilleri gitmiştir. Türkiye'nin kaynakları gitmiştir. Türkiye 12 Eylül'den sonra onlarca, yüzlerce yolsuzluk, hortumlanma davalarına mahkemelerimiz şahit olmuştur. Yüce divanlar şahit olmuştur maalesef. En önemlisi dış politika ile ilgili de hepimizin bildiği gibi 1974 yılında Yunanistan NATO'dan ayrılmıştı. Sayın rahmetli analım Bülent Ecevit ve Sayın Demirel döneminde General Raciz, NATO Baş Kuvvetleri Komutanı, Yunanistan'ın NATO'ya girmesi teklifinde bulunmuştur. Her ikisi de reddetmişti, veto etmişti. Yani şu an biz Avrupa Birliği'nden nasıl Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi veto ediyor, biz de NATO üyesi olarak bunu yapabiliyorduk. Evet. 12 Eylül sosyal, yani darbeden sonra, sosyal darbeden sonra 21 Ekim'de, yani 40 küsür gün sonra Kenan Evren Yunanistan'ın NATO'ya girmesine evet demiştir. Yunanistan
NATO'ya girmesine.
Tabii 1980 21 Ekim'de evet demiştir. O gün Yunanistan NATO'ya girerken hem Ege kıta sahanlığı sorunu vardı, hem Kıbrıs sorunu vardı. Ve sorulmuştur, neden bunu yaptın? Ben General Rogers'a, Alexander Haig ve General Rogers'a ben asker sözü vermiştim. Asker sözü vermiştim. Aslında 12 Eylül'ü yine gençlerin bilmesi gereken bir şey var. O günkü devlet başkanı Dam'daki kebancı operatini izlerken CIA ajanı geliyor, Türkiye'de bizim çocuklar işi halletti diyor. Yani o gün Amerika'nın ve o günden sonra Türkiye'deki sosyal, ekonomik, siyasal yapılanma hiçbir zaman kimliğini oluşturmamıştır. Siyasetin önü kesilmiştir, sendikalar bitmiştir. Bütün düşün insanları, aydınlar, entelektüeller cezaevlerine sürülmüştür. Gençler idamlara gitmiştir ve nihayetinde şu olmuştur. Bugünkü Türkiye'deki dinci yapılanmanın ellerine manikür, ayaklarına pedikür yapılmıştır ve bugün de iktidara gelmiştir bu tosuncuklar. Ama 12 Eylül'de Atatürkçü, solcu, devrimci veya bu ülkeyi samimi kendini tarifinde milliyetçi duygularda olanlar da cezaevlerinde, idamlarda acılar ve sürünmeler yaşıyor.
Peki bir başka yağmur damlası, birazcık başka yöne sizi çekmek için. Evet. Aşkın tanımını nasıl yaparsınız? Aşk nedir?
Bu güzel, şarkıda olduğu gibi nasıl şeydir bilen var mı? Yani aşk nedir? Aşkı da tabii farklı ifadeler var. Aşkla ilgili Tanrı'ya kavuşmak da bir aşktır. Bir sevgiliye varabilmek de bir aşktır. Ben çok böyle kalıcı olduğuna inanmadığım bir şey. Ama bir şeyi aşkla yapmak, şevkle yapmak, onun peşinde düşmek, gönüllüsü olmak, onu yakaladığımız zaman kaybetmememiz gerekiyor. Onu emek vererek sevgiye çevirmemiz gerekiyor. Sonsuza dek yaşanan bir şey değildir. Yani Konfüçyüs'ün mutluluğu tarif ettiği gibi. Ahenksizlik içinde bir ahenktir mutluluk diye tarif eder Konfüçyüs. Başka böyle bir şey. Yani ona vardığımızda mesleğimizde de, sevgilimizde de, sevgimizde de, o aşkı elde ettiğimizde onu sürekli taşıyamayacağımız için onda bir değişim yapıp emek verip sevgiye çevirmek gerekiyor. Onu çok güzel tutmak gerekiyor. Çünkü gözükmeyen bir şey. O bir davranış biçimiyledir. Kuş gibi.
Evet.
Öldürmeden.
Peki, aşk hakikaten çok zor yani. Öldürmeden diyorsunuz ama uzun süreli de belki olmaması nedeniyle insan hayatının her safhasında değişik aşklar olsa değil mi? Yani bir dönem aşk yaşadım ve ondan sonra bir daha bitti derseniz o da bir eksiklik.
Böyle bir şey.
O zaman hayatın çeşitli dönemlerinde değişik şeylere aşık olmak. Kimi zaman başka şeye, kimi zaman başka
yani
şeye.
Yani o bitmez. Yani insan aşkla yaptığı bir şey. Yani aşkla okuyorum.
Tabii.
Yani aşkla. Sevdim.
Peki,
aşkla.
Peki bu aşkla
sevdim.
İlgili hemen devamındaki yağmur damlam şöyle. Babanızdan size kalan en önemli miras nedir?
Soyadıdır. Soyadı. Ben Bayburtluyum. Bayburt'a gittiğimde Berhan Şimşek'im demem. Ben Nuri Şimşek'in oğluyum derim.
Evet. Nuri Şimşek'in oğluyum.
Nuri Şimşek'in oğluyum. Babamdan bana çok şey kalmıştır. Adamlık, insanlık, yiğitlik, terbiye, ahlak, iffet, bu ülkenin değerleri, sevgi, hürmet. Ben çok mutluyum.
Evet.
Nuri'den olma, Alime'den doğma olduğum için. İkisini peki, de rahmetle anıyorum.
Allah rahmet eylesin. En son ne zaman ağlamıştınız?
Efendim, gözünde yaşı olmayanın gönlünde gökkuşağı açmaz. Gözünde yaşı olmayanın gönlünde gökkuşağı açmaz. Çok insani bir şey. Yani ağlamak insan olduğumuzun bize hatırlatılışıdır. Ama acıyla ağlamayalım. Sevinçlerle ağlayalım. Mutluluklarla ağlayalım. Çok büyük bir keyif olsun. Sezen Hanım'ın yazdığı gibi sanırım onun da sözler veya yanlış söylemiyorum. Evet. Ağlamak güzeldir akıyorken yaşlar gözünde. Evet. Ama sevinçten ağlayalım. Yani gözüm dolar benim. Bir kuşa, bir çiçeğe, yolda giderken bir garibe, bir özürlüye bakarken. Yani insanım. Doğru. Düşünüyorum, konuşuyorum. Ağlayabiliyorsan ne mutlu.
Ne kadar güzel.